Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihda al-umam
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 İsven 1401, Hicri Kameri 20 Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 13 Mart 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ilahi önderler, düzenli hayat ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Peyman Cebelli, İran ekonomik ve bilişsel bir savaşla karşı karşıya açıklamasında bulundu. İran Dış Yayınlar Servisi Başkan Yardımcısı Amerikan Sultası'nın gerilemesi tarihte bir dönüm noktasıdır dedi. İran Petrol Bakanı OPEC'de Suudi Arabistan'la ortak görüşmelerimiz var açıklamasında bulundu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Suudi Arabistan ile normalleşmede ummanı takdir etti. Riyad, Tahran ile ilişkileri yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi. Şimdi haberler. İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı, bu kurumun dış yayınlar servisinin medya yapımları festivalinin kapanış töreninde sonbahar mevsiminde kadının konumu ve onuru bahanesiyle yürütülen bilişsel savaşı ve 3 aylık fitneyi ülkeye karşı hibrit savaş olarak değerlendirdi. Peyman Cebelli bu törende düşmanın Farsça kanalları İran milletinin kültürünü, inançlarını ve geleneklerini yok etmeye çalıştığını ve bu kültürel savaş ilk olarak Saddam'ın İran'a karşı askeri savaşı ve Batı'nın Saddam'a askeri desteğiyle başladığını belirtti. Peyman Cebelli, Suudi Arabistan'ın İran'la ilişkileri iyileştirme çabalarını ve Amerikalı yetkililerin nükleer müzakereleri sonuçlandırma mesajını, ülkeleri İran'la etkileşime zorlayan bu hibrit savaşta İran'ın başarısının bir başka kanıtı olarak değerlendirdi. İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı ayrıca bu kurumun dış yayınlar servisinin etkin medya akışı yönünde kapasitelerin seferber edilmesi ve yenilikçi planların kullanılması çağrısında bulunarak dış yayınlar servisinde medya olgunluğunun düşmanların kültürel komplolarını engellemek için medya kapasitelerini kullanmada önemli ve göze çarpan bir role sahip olduğunun altını çizdi. İdlib Dış Yayınlar Servisi Başkan Yardımcısı tarihin dün noktalarında birinin Amerikan egemenliğinin gerilemesi ve tek taraflılığın çökmesini söyledi. Ahmet Nourizi bu kurumda düzenlenen medya yapım festivalinde yaptığı konuşmada, günümüzde çok kutuplu dünya her zamankinden daha fazla nesnel bir gerçeklik haline gelirken sultan sisteminin yeni dünya düzeninin oluşmasını engellemek için var gücüyle çalıştığı aşikardır açıklamasında bulundu. İdlib Dış Yayınlar Servisi Başkan Yardımcısı bu festivalin İran'ın ilk Farsça olmayan uluslararası televizyonun kuruluş yıldönümünde aynı zamanda Amerika ve müttefikleri tarafından Irak'ın işgalinin yıldönümünde düzenlenmesine atıfta bulunarak dış yayınlar servisi medyaları aktivizm ve saha çalışmaları gibi iki stratejik ilkeye dayanan alternatif anlatıların olasılığını gerçekleştirmeye çalışıyorlar diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'te Suudi Arabistan ile ortak görüşlerimiz var açıklamasında bulundu. İran Petrol Bakanı Cevat Oğuzhi dün İsrail ile yaptığı röportajda şunları söyledi. OPEC ve OPEC Plus'ta yapılan toplantılarda Suudi Arabistan ile ortak görüşlere sahip olduğumuz netleşti. İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın İran'ın petrol ihracatı üzerindeki etkisine ilişkin olarak Oğuzhi, OPEC ve OPEC Plus'ta alınan kararlar karşılıklı olarak kabul edildi ve birçok olumlu ve ortak nokta var diye ekledi. İran Petrol Bakanı, komşu ülkelerle ortak petrol sahalarının geliştirmesine ilişkin de şunları kaydetti. Bu kapsamda Umman ile Hingam sahasının geliştirmesi için bir anlaşma imzalandı. Oğuzhi sözlerinin sonunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile 5 milyon metreküp gaz takas anlaşmamız vardı. Bu anlaşma 10 milyon metreküpe çıkarıldı ve Türkmenistan ile yeni bir anlaşma imzalandı hatırlatmasında bulundu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, Umman'ı İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yeniden başlatma çabalarından dolayı takdir etti. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amiral Ali Şemhani, dün Umman Krallığı Bürosu Başkanı General Sultan bin Muhammed Al-Numani ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke liderlerinin ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirmesi yönündeki iradesini vurgulayarak İran ve Umman'da dahil olmak üzere Fars Körfezi ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptı. Şemhani daha önce Irak Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülke hükümetinin İran ile Suudi Arabistan arasında 5 tur müzakereye ev sahipliği yapma çabalarını ve Bağdat'ın Tahran ve Riyad'ın yeni bir anlaşmaya varması için zemin sağlama çabalarını takdir etti. Ayrıca süren müzakereler ardından İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan ikili ilişkileri yeniden başlatma ve iki ülkenin büyük elçiliklerini yeniden açma konusunda anlaştılar. İran'ın Irak Büyükelçisi bu ülke hükümetini Tahran ve Riyad arasında birkaç tur müzakereye ev sahipliği yapma çabalarından dolayı takdir etti. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Kazım Ali Sadık, dün Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşit ile yaptığı görüşmede Tahran'ın Bağdat'la ortak işbirliğini iki ülkenin çıkarlarını gözeterek ikili ilişkilerin geliştirmesini garanti edecek şekilde sürdürmeyi olan ilgisini vurgu yaptı. İran'ın Irak Büyükelçisi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Irak Cumhurbaşkanı'na Tahran'a yapacağı ziyarete ilişkin yazılı davet mesajını sundu. Irak Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti ve en kısa zamanda Tahran'ı ziyaret edeceğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında ikili ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmadan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cemal Reşit, Irak ve İran arasında bölgede güvenlik ve istikrara işaretli çatışmaların durdurulması ve küresel barış ve güvenliğin sağlanması için ciddi çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberinin danışmanı, İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşma, Fars Körfezi bölgesindeki Amerikan sultasına son verdiğini belirtti. İSNA Haber Ajansı'nın raporuna göre Seyyid Yahya Rahim Safavi dün Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Havacılık Müzesi'nin açılış töreninde Amerika'nın ve Siyonistlerin gerileme dönemini işaretle Siyonistlerin ve Amerika'nın gücünün gerileme dönemi geldi dedi. Başkomutanın danışmanı tüm General Safavi komşulara ve doğuya bakmanın İran'ın jeopolitik ağırlığını artıracağını ve halkın mevcut durumunu değiştireceğini belirterek şunları kaydetti. İran, Ukrayna'daki savaşta Amerika ile Avrupa arasında meydana gelen gerginliğe ve Tayvan'daki gerginliğe bir fırsat olarak bakmalı ve Çin ve Rusya ile ortak çıkarlar ve Amerika'nın 3 Avrupa ülkesine, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya yönelik ortak tehditlerine dayalı olarak belirli bir stratejiyle hareket etmelidir. Tüm General Safavi, İran ile Suudi Arabistan arasında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmaya atıfta bulunarak Buba gelecekte NATO ve Batı'nın askeri gücüne karşı bir engel olarak rol oynayabilir diye kaydetti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Riyad'ın Tahran ile ilişkileri yeniden başlatmaya ve İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmeler yapmaya hazır olduğunu belirtti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Faysal bin Farhan, pazar gecesi Eşar Kılosat gazetesine verdiği özel röportajda şunu söyledi. Uluslararası ilişkilerde ilke, ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin varlığıdır ve bu birbiriyle dini, kültürel, tarihi ve medeniyet bağları paylaşan Suudi Arabistan ve İran İslam Cumhuriyeti gibi iki komşu ülke örneğinde güçlenmektedir. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, siyasi ilişkilerin yeniden başlamasına yol açan bu anlaşmaya varmamızın, ihtilafları barışçıl ve diplomatik yollarla, iletişim ve diyalog yoluyla çözme yönündeki ortak arzumuzu gösterdiğini sözlerine ekledi. Bin Farhan ayrıca iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için İran Dışişleri Bakanı ile anlaşmalar temelinde görüşmeyi merakla beklediğini ifade ederek önümüzdeki iki ay içinde iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması için hazırlanıyoruz ve gelecekte karşılıklı seyahatlerimizin olması doğal diye ekledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı İran halkının sahadaki varlığı düşmanları hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tüm General Hüseyin Selami İran'ın kuzeybatısında Urmiye ilinde düzenlenen Bedir ve Hayber operasyonlarında şehit düşenleri anma töreninde İran milletine yönelik benzeri görülmemiş baskı ve geniş çaplı husumetleri atıfta bulunarak bu kadar düşmanlık ve baskı insanlık tarihinde görülmemiştir. Ve son 44 yılda dünyanın güçlü ülkelerinden herhangi birine karşı düşmanın sayısız operasyonlarından sadece biri yapılsa o ülke ve sistem çökerdi vurgusunda bulundu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı İran milletinin sabır ve direncinin imam ve İslam İnkılabı rehberine biat etmekten kaynaklandığına işaretli. İslam İnkılabı rehberinin yoğun muharebeler karşısında emsalsiz azmi komutanları ve askerleri güçlü ve imanlı kıldı ve imamın bu imanı ve azmi ümmetin dayanma gücünü beraberinde getirdi diye kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülke arasındaki esir mübadelesi konusunda Amerikan tarafının şaşırtıcı tepkisine işaret etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki ülke arasındaki esir mübadelesi konusunda Amerikan tarafının şaşırtıcı tepkisine işaret ederken şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'ne göre esir mübadelesi tamamen insani bir meseledir ve siyasi oyunlara alet edilmemelidir. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın esir değişimine ilişkin açıklamalarına Amerikan tarafının sürpriz tepkisi üzerine Nasır Kenani de şunları söyledi. Geçen yılın Mart ayından bu yana Amerika resmi temsilcisi tarafından esir değişimine ilişkin yazılı bir anlaşma imzalanmış ancak çeşitli nedenlerle Amerikan hükümeti tarafından uygulanamamıştır. Kenani ayrıca şunları kaydetti. Son haftalarda bu konuyu güncellemek için dolaylı mesajlar alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı pazar günü Amerika ile esir takası konusunda son günlerde iyi bir anlaşmaya varıldığını ve Amerikan tarafından her şeyin yolunda gitmesi halinde önümüzdeki günlerde anlaşmaya varılacağını belirtti. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremden etkilenen Hatay ile ilişkin acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını bir yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz dedi. Erdoğan, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada 6 Şubat'ta yaşanan ve daha sonrasında binlerce sarsıntıyla devam eden depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle konuştu. Askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, sağlıkçılarımızı, eğitimcilerimizi, ilgili tüm kurumlarımızın personelini, uçağından helikopterine ve gemisine kadar tüm araçlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Milletimiz 85 milyon buradaki kardeşleri için tek yürek oldu. Tüm bunları deprem bölgesindeki 15 şehirde yaşayan 14 milyon insanımızı gayet iyi biliyor. Vefat sayısının 48 bini bulduğu, yaralıların 115 bini aştığı, 50 bin bina yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktur. Bunu ülkemize gelen yabancıların bizzat kendileri söylüyor. Üstelik yürütülen arama, kurtarma ve yardım çalışmaları ardı arkası kesilmeyen, bir kısmı da müstakil deprem büyüklüğünde olan sarsıntılar eşliğinde yapıldı. Fedakarca ve kahramanca yapılan bu çalışmalarda yer alan tüm personelini, gönüllüleri, sivil toplum mensuplarını, uluslararası ekipleri şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Çalışmaların düzene girmesiyle birlikte önce arama kurtarma faaliyetleri, ardından enkaz kaldırma çalışmaları hızlandı. Bu arada kalıcı barınma merkezleri ile acil gıda ve giyim ihtiyaçlarının temini için gereken mekanizmalar kuruldu ve işler hale getirildi. Erdoğan, milletin, ülkenin dört bir yanından adeta yağdırdığı yardım malzemelerinin belirli bir düzen içinde depremzedeleri ulaştırmaya başlandığını da dile getirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serin Yol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Destek Üssü'nde yapılan Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 811 milyon dolar azalarak 120 milyar 359 milyon dolara gerilediğini belirtti. Sırada bültenimizin son haberi var. Siyonist rejimin eski başbakan pazar gecesi Siyonistlerin bu rejimdeki yargı reformlarını protesto etmek için sivil itaatsizliğe girişmelerini istedi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ehud Barak, İsrail'li demokrasiyi yok etmek isteyen bir hükümete karşı durması gerektiğini belirterek istihbarat, ordu ve emniyet müdürlerinden yargı reformlarını engellemelerini istedi. Yıllardır yolsuzluk, rüşvet ve güvene ihanet suçlamalarıyla yargılanan Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu, bu rejim Adalet Bakanlığı'nın yardımıyla adli askerlik reformu dediği şeyle davasını iptal etmeyi planlıyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz Amerika'nın İran ve Rusya savunma işbirliğine karşı tutumu etrafında. Amerika, İran ve Rusya'yı her türlü savunma asker işbirliklerine bulunma hususunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Üst Merkezi sayılan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın İran'la füze, elektronik savaş ve harp savunma alanlarında benzeri görülmemiş bir savunma işbirliğine sahip olabileceğine ve karşılıklı olarak da Rusya'nın İran'a savaş uçağı tedarik edebileceğine inanıyoruz. Amerika ise İran ile Rusya arasında savunma işbirliği hususunda uyarıda bulunmaktadır. Amerika'nın İran ve Rusya'ya yaptırım tehdidi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin İran'ın Rusya ile Su-35 savaş uçağı satın almak için sözleşme imzaladığını açıklamasının ardından dile getirildi. Halbuki bu anlaşma Birleşmiş Milletler'in konvansiyonel silahların satın alınmasına getirdiği yasağın Ekim 2020'de kaldırılmasının ardından imzalandı. Bu da bu anlaşmanın herhangi bir uluslararası hukuku ihlal etmediği anlamına geliyor ki Amerika bu nedenle İran'ı tehdit etmek istemesi de tam anlamıyla temelsiz bir iddia sayılır. Amerika'nın dünya ülkeleriyle ilişkilerindeki holiganlığın ve zorbalığa dayalı tavır göstermelerinin durumu dünya için daha açık hale gelmiş ve dünya Beyaz Saray'ın kendisini yasaların üzerinde gördüğü için uluslararası yasalara ve standartlara değer vermediğini anlamış durumda. İran ile Rusya arasında her türlü savunma işbirliğine müdahale hakkı var mı yok mu sorusunun cevabı ise nettir. Dünya ülkeleri birbirleriyle askeri işbirliği için Amerika'dan izin almalı mı sorusu da akla gelmektedir. Savunmasız Filistin halkını her gün katledilse de bölge, ülke ve halklarına saldırmak için başta Siyonist rejim olmak üzere müttefiklerin askeri fabrikalarının son ürünlerini sunması ile sorunsuzdur ve kimsenin sorumlu tutulmaması Amerika açısından doğaldır. Görünen o ki Amerika hegemonya çağının kapandığını ve dünyayı yönetmesinin imkansız olduğunu henüz anlamış değil. Bu iddianın en iyi kanıtı İran ile Suudi Arabistan arasında Çin gözetiminde ve arabuluculuğunda ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik yakın zamanda imzalanan ve Amerikan hegemonyası döneminin sona erdiğini kanıtlayan anlaşmadır. Bu bağlamda Amerika İran'la düşmanlığının devamında ve bölgedeki varoluşsal müttefiki Siyonist rejim İsrail'in varoluşsal tehlikesini uzaklaştırmak adına iki Müslüman ülke olan İran ve Suudi Arabistan arasındaki sorunların daha da derinleşmesini bekliyordu. Ancak beklenmedik bir şekilde iki ülkenin bağımsız bir şekilde adımlar attığını ve ilişkilerini düzelttiğine şahitlik etti. Bu da Amerika ve hegemonyanın istemediği bir durumun ortaya çıkmasına yol açtı. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Çin'in Orta Doğu'daki politik gücünü göstermesi ve Amerika'nın yenilgisi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ihtilafların çözülmesine dair mutabakatın sağlanması ve Çin'in bu arada arabuluculuk yapması, Pekin hükümetinin bölgesel sorunları çözmede büyük kapasitelere sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum Çin'in bölgesel ve küresel gelişmelerde önemli düzeyde rol üstlenebileceğini ortaya koydu. Son yıllarda özellikle de ekonomik alanda önemli bir bölgesel konum bulma yolunda yüksek bir yükselişe geçen Çin, tüm Fars Körfezi ülkeleriyle çok iyi ilişkilere sahip ve bölgesel anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olma alanında da ilk adımını atarak aslında çok büyük politik güç gösterisi adımını da atmış oldu. Siyasi nüfuz alanında aynı zamanda dünyadaki nüfuz alanını genişletme alanında kesinlikle dünya tarafından da önemli bir şekilde karşılanacak bir hasat sayılır. Siyasi konularda uzman olan Li Kan bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Amerika ile rekabet halindeki Çin, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri etkileme konusunda Amerika'nın Çin hakkındaki birçok baskısını ve iddiasını etkisiz hale getirebilecek çok fazla kapasiteye sahiptir. Son zamanlarda Amerikalı yetkililer tarafından çokça duyulan Çin'in bölgesel düzeni ve istikrarı bozma girişimi bu alanda Çin'i en çok rahatsız etmiştir. Çin de bir şekilde siyasi etkisini göstermek zorundadır. Siyasi çevreler açısından Çin'in bölgesel anlaşmazlıkların ve ihtilafların çözümüne yardımcı olması, bu ülkenin ülkeler arasındaki gücünü ve nüfuzunu ve iki komşuyu birbirine yaklaştırma konusunda gerekli yeteneğe sahip olduğunu ve önemli bir uluslararası güç ve kalıcı bir politik ve çok yönlü güç haline gelebileceğini göstermektedir. Çin, uluslararası örgütlerde de Güvenlik Konseyi üyesi milletler arasında önemli rol oynayabileceğini şimdiden göstermiştir. Bu konu birkaç açıdan önemlidir. Birincisi, Amerika'nın yıkıcı eylemlerine ve müdahalelerine karşı Çin'in gücünün bir nevi gösterilmesi ve komşu ülkelerin kendi ulusal çıkarlarını dikkate alarak bölgesel barış ve istikrarı sağlamlaştırma yolunda ilerleyebilmelerini göstermesidir. İkincisi, Batı çevreleri zaten Çin'in diplomasi alanında Amerika'ya karşı büyük bir başarı elde ettiğini kabul etmiştir. Amerika'nın gayrimeşru çıkarlarını güvence altına almak için bölgede sadece gerginlik yaratma politikası izlediği ispatlanmış ve bu konu komşu ülkeler için artık tam olarak belli olmuştur. Uluslararası meseleler uzmanı Behram Cahit ise şöyle diyor. Doğu ülkeleri bölgesel gelişmeleri etkilemek için pek çok kapasite sahiptir. Ve bu kapasiteleri tanımlayarak, bu yeteneklere güvenerek küresel barış ve güvenliğin istikrara kavuşulmasına yardımcı olmada önemli ve etkili bir rol oynayabileceğini artık anlamıştır. Yani bölge ülkeleri çıkarları ve hedefleri doğrultusunda rahatlıkla hareket edebilir ve batılı ülkelerin müdahalesi olmadan sorunların üstesinden gelebilirler. Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri normalleştirme ve büyükelçiliklerini yeniden açma anlaşması, Tahran ve Riyad arasındaki ihtilafların sürdürmelerini ve ihtilafların daha da derinleşmesini isteyen Batı ve özellikle de Amerika için en kötü, şok edici haber olarak görülebilir. Bu nedenle Siyonist rejim İsrail ve Amerika dahil olmak üzere bölgenin ve başta da Fars Körfezi'nin barış ve güvenliğinin düşmanları bu anlaşmaya ve Çin'in bunu yaratma çabalarını son derece öfkelidir. Bu arada Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olarak barışçıl önlemleri destekleyerek dünya barışının kurulmasına ve istikrara kavuşturulmasına yardımcı olabileceğini ve Amerika'nın gerilim yaratma politikalarının çoğunu etkisiz hale getirebileceğini pratikte göstermiş oldu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22 İsven 1401, Hicri Kamer'i 20 Şaban 1444 ve Miladi 13 Mart 2023 Pazartesi. Müzik. 43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22 İsven 1358'de İran İslam İnkılabı'nın rahmetli önderi İmam Hümeyni yayınladığı emirnamesinde İslam İnkılabı şehit ailelerinin durumuyla ilgilenmek üzere bir kurumun oluşmasını istedi. İmam Hümeyni'nin söz konusu emirnamesinin bir bölümünde şöyle ifade edildi. Hepimiz biliyoruz ki İslami Hareket ve İran İslam İnkılabı'nın zaferi aslında varlığını çeşitli halk kesimlerinin göstermiş olduğu fedakarlıklarına borçludur ki birinci derecede İslam İnkılabı şehitleri ve bu yolda mağlul ve canları zarar görenlere minnettar olunması gerekir. Bu yüzden şehit savaş gazileri ve mağlullerin ailelerine hizmet verilmesi zaruri bir olaydır ve toplumun bu kesimine büyük saygı duyulması gerekir. İmam Hümeyni'nin bu emirnamesi yayınlandıktan sonra İslam İnkılabı Şehit Kurumu İran'da kuruldu. Bu kurum kurulduğu günden bu yana İslam İnkılabı ve Irak'ın İran'a karşı dayattığı savaşta şehit düşen ailelere ve çocuklarına kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli hizmetler verdi. 38 yıl önce bugün Hicri Şems'e 22 Kisven 1363'te çağdaş mütercim, müzisyen ve yazar Üstad Hüseyin Golgolab vefat etti. Golgolab daha sonra Fen ve Edebiyat Fakültesinin rektör yardımcılığına atandı ve bilim alanında doktora derecesi aldı. Fars Edebiyatı Akademisi'nin kurulduğu Hicri Şems'e 1314 yılından itibaren bilimsel alanlarda denklik bulma konusundaki uzmanlığı nedeniyle bu korumanın daimi üyesi seçildi ve 1315 yılında akademinin yazı işleri müdürü oldu. Doktor Golgolab çeviri ve müzikle de ilgilendi ve bu alanda birçok eser kaleme aldı. O müzik ile aşinaydı ve çeşitli şarkılar besteledi. ...1059 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 20 Şaban 385 tarihinde Müslüman tarihçi ve kitap bilimcisi İbn-i Nedim vefat etti. El-Fihriz kitabını kaleme almasından dolayı büyük üne kavuşan İbn-i Nedim, bu kitabında o dönemin İslam topraklarında yaygın olan bütün ilimleri tanıttı, ardından bu ilimde ünlü olan bilim adamlarının hayatlarını ele aldı. İbn-i Nedim, El-Fihriz adlı kitabında çeşitli bilimlerle ilgili kitap ve risalelerin haberlerini derledi ve yazarların tam bir biyografisini vermiştir. Bu mecmua yazarın geçmişten zamana kadar tüm İslam alimlerine ve bilim adamlarının biyografilerini içermektedir. Bu tarihi eserde kitabın yazıldığı zamana kadar çeşitli ilimlerin kaynağı hakkında değerli bilgiler ve dünya milletlerinin eski eserlerinin resmi yer almaktadır. İbn-i Nedim döneminin meşhur din ve mezhepleriyle ilgili araştırmaları içererek bu alanda da çeşitli araç gelişler topladı. Bir diğer eseri de Efsaf ve Teşbihat adlı eseridir. ...111 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 20 Şaban 1333'te Büyük Arif Molla Muhammed Kaşi 84 yaşında vefat etti. Bu Büyük Arif bereketli yaşamı boyunca Allah'la öyle bir irtibat kurmuştu ki Mabud'un mukaddes zatında fani oldu ve tüm dünya ve lezzetlere göz yumdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz.
Karar.
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde sorunların tamamını sırtlanacağız.
Ve Yeni Asya.
Seçime girecek siyasi partiler tespit edilecek.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Dostlar, 11 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde seçimler ve ittifaklar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye seçimlere gidiyor. Millet İttifakı'nın da Cumhurbaşkanı adayını açıklamasıyla seçim heyecanı daha da arttı. Tarafların söylemleri daha da keskinleşti. Seçimde öne çıkan iki büyük ittifakın daha da genişleme, başka partilerin desteğini alma çabaları yoğunlaştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İttifaklar belli. Bu ittifakların lokomotif partileri belli. Öncelikleri belli, yapıları belli, oy potansiyelleri belli. Politik ideolojik düzlemde Millet İttifakı, biri merkezin solunda, beşi sağın çeşitli tonlarında olmak üzere 6 partiden oluşuyor. Türdeş bir yapısı yok. Cumhur İttifakı ise daha türdeş, bünyesindeki 3 parti birbiriyle oy geçişkenliği anlamında daha uyumlu partiler. Millet İttifakı büyük bir bunalım atlattı. Hem bunalım çözme kabiliyetini ortaya koydu, hem de bunalım yaratabilecek, sorun çıkarabilecek çok sayıda konu başlığına sahip olduğu görüldü. Cumhur İttifakı ise sağlam fakat iktidar yorgunu. Bu ittifak 21 yıllık iktidarı nedeniyle seçmene karşı başarısızlıklarını izah etmede, bahane üretmede, mazeret bulmada zorlanıyor. Depremde planlama, eş güdüm ve örgütlenme konusundaki yetersizlik bir kez daha görüldü. Tecrübe, liyakat ve ehliyete değil, biat, itaat ve sadakate önem verildiği bir kez daha ortaya çıktı. Seçimde HDP tabanının tercihinin çok önemli, hatta belirleyici olduğu bilindiğinden iki büyük ittifak da formül arıyor bu partinin seçmeninin desteğini almak için. İkisi de HDP ile açıktan kurumsal örgütlü işbirliğine girmeden yaklaşık 6,5 milyon olan HDP oyunu almaya, bunu başaramasa bile rakip ittifaka yönelmesini engellemeye çalışıyor. HDP gibi seçmen sadakati yüksek bir partinin desteğini almak seçilme şansını çok artırıyor çünkü. Bu konuda avantajlı olan altılı masa. İki ittifak da depremi, deprem öncesi ve sonrasında alınacak önlemleri, depremzedeler için yapacakları çalışmaları hem deprem bölgesinde hem de Türkiye genelinde kampanyalarında öne çıkaracaklar belli ki. Muhalefet ekonomiyi, işsizliği, hayat pahalılığını, yoksulluğu, yolsuzluğu, demokrasi, özgürlük ve hukuk devletini işleyecek ayrıca. İktidar 21 yılın sonunda bu konulardaki karnesi kırıklarla dolu olduğundan ve dillendireceği yeni vaatler inandırıcılık sorunu yaşayacağından muhalefete yüklenecek, muhalefeti kötüleyecek. Bunun sandıkta ne kadar karşılık bulduğunu da seçim gecesi anlayacağız. Milletvekili aday listeleri yeni kırgınlıklar yaratacak her iki ittifakta da. CHP'de ayrıca müttefiki 4 partiye kendi listelerinde yer açtığı için sert tartışmalar yapılacak. Kısacası Türkiye her seçim öncesinde yaşadıklarını bir kez daha yaşayacak.
Osman Sert, 11 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde anketler ve seçim başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesiyle seçimler için takvim işlemeye başladı. Nitekim YSK'da uzatmadan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı ilan etti. muhalefetin adayını belirlemesi, ilk resmi seçim kararının alınması, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ilan etmesiyle de iki gün öncesine kadar varsayımlar üzerine gerçekleştirilen tüm araştırmaların ve seçim öngörülerinin artık somut veriler üzerinde yapılmasının önü açıldı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kamuoyu araştırmaları her seçim olduğu gibi bu sefer de çok gündemde. Ama anketler daha önce seçimlere dair partilerin tercih ettikleri adayların ve söylemlerin sahadaki karşılığını ölçerken belki ilk kez karar verme süreçlerinde bu kadar kritik rol oynadılar. Nihayetinde Millet İttifakı'nın adayı belirlenirken ve iki Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş fotoğrafa dahil edilirken diğer etkenler kadar araştırmalara da bakıldı. Bu da sağlıklı verinin siyasilere sadece kampanya sürecinde değil, öncesinde de katkı sağladığının işareti oldu. Anketlerle ilgili çok söz söylenebilir ama sözün kısası, temel yaklaşım ne anketle ne anketsiz olarak özetlenebilir. Kamuoyu araştırmaları bir siyasi partinin ya da ittifakının vereceği kararların tek temel dayanağı olamaz. Nihayetinde adaylar belli değilken varsayımlar üzerinden belli bir anın fotoğrafı çekilir araştırmalarda. Muhalefetin kendi içindeki belirsizlik ise ister istemez tek faktör olarak anketlerin öne çıkmasına neden oldu. Özellikle muhalefetin muhtemel adayına ilişkin yapılan araştırmalar, siyasi aktörler kendi aralarında bir yol bulamadıkları, birbirleriyle basın üzerinden konuştukları ve karar süreci aylar aldığı için kamuoyunun tek tartışma odağı haline geldi. Halbuki nihai karar verilirken anketler bir zemin sağlar. Siyasi partilerin son sözü söylemelerindeki ilave faktör teşkilatlarından gelen ve parti üst yönetiminde toplanan izlenimlerdir. Son yaşadığımız süreçte aslında parti tabanlarından gelen izlenimler araştırma sonuçları ile büyük oranda örtüşüyordu. En son olarak da konumuz Millet İttifakı olduğu için masadaki liderlerin araştırma sonuçlarını, tabanlarından gelen mesajları kendi siyasi birikimleriyle yoğurup bir karar vermesi gerekiyordu. Aslında yaşanan da günün sonunda bu oldu. Ama karar anının sona bırakılması süreçte yaşanan krizin şiddetini artırdı. Anketleri yok sayan, araştırmalardaki eğilimleri kişisel ve siyasal gerekçelerle farklı bir çerçeveye oturtmak isteyenlerin düştüğü temel hata ise hem seçmeni hem de adayları olması gerektiği kadar önemsememek. Ne kim aday olursa olsun seçmen oy vermeye hazır ne de hiç bilinmeyen bir adayın en zayıf aday kadar bile oy alma şansı var.
Tahran Radyosu.
Kazım Güleç 111 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Ortak Aday başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kendi partisinin de dahil olduğu Millet İttifakı'ndaki 6 partinin ortak kararıyla Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Kılıçdaroğlu'nun adaylığı toplumda da büyük ölçüde kabul görmüş gibi görünüyor. Anket sonuçları onu gösteriyor. Böylece iktidar çevrelerinin yıllardır pompaladığı Kılıçdaroğlu kesinlikle kazanamaz, Erdoğan ezer geçer propagandası çöküyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının böylesine benimsenmesinde bilhassa tek adam rejimindeki adaletsiz, hukuksuz, ayrımcı, sorumsuz, denetimsiz, liyakatsiz, beceriksiz, müsrif. İktidar politikalarının halkta meydana getirdiği yoğun tepki birikiminin payı elbette ki büyük. 6 Şubat depremleri sonrasında yaşananlar bu tepkiyi daha da katmerledi. AK Parti'ye oy veren birçok kişi büyük hayal kırıklığı yaşadı ve iktidara verilen halk desteğinde son dönemde gözlenen erozyon daha da hızlandı. Kılıçdaroğlu'nun gördüğü yaygın kabulle bunun yanı sıra partisini olumlu yönde değiştirmek için yıllardır sabır ve kararlılıkla devam ettirdiği yoğun gayretler de çok etkili oldu. Dindar kesimlerin temsilcileriyle bir araya gelip özel görüşmeler yaptı. onların görüş, değerlendirme ve eleştirilerini dinledi. 28 Şubat'ın başörtülü mağdurlarıyla buluştu. Adalet yürüyüşünün öncülüğünü yaptı. Helalleşme konusunu siyaset gündemine taşırken biz de çok yanlışlar yaptık dedi. Kılıçdaroğlu bu gibi ezber bozan hamlelerle öncelikle kendi partisindeki eski zihniyet temsilcilerinin öfkeli tepkilerini, CHP'ye öteden beri kızgın olan dindar çevrelerin epeyce bir kısmının da yeni bir aldatma taktiği mi uyguluyor şeklindeki kuşkulu suçlamalarına hedef oldu. Ama bilhassa doğrudan temas ettiği birçok kişinin de ön yargılarını kırmayı başarabildi. Ve bu duruşuyla Millet İttifakı'nda bir araya geldiği 5 sağ partinin de ortak adayı oldu. Şimdi sıra bu desteğin meclis içi ve dışındaki diğer muhalefet partileriyle adalet, hukuk, hürriyet ve demokrasi ortak paydasında buluşan bütün toplum kesimlerini içine alacak şekilde daha da genişletilmesinde.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınları cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine geçen bölümlerde ele aldığımız İmam Hüseyin aleyhisselamın yaşamından bazı bölümleri gözden geçirmeye devam edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşamında Muaviye dönemine geldik ve dedi ki o Hazret hiçbir zaman Muaviye'nin zulmü karşısında sessiz ve duyarsız olmadı. İmam Hüseyin'in aydınlatıcı faaliyetlerinden biri Kamer'i 58 yılında yani Muaviye'nin ölümünden 2 yıl önce Hac sırasında ve Mina'da hamaset gibi hutbesi ve Emevi zulmüne itirazıydı. Bu hutbenin önemi o gün Ensar'dan 700 ve tabiinden 200 ve Haşimoğullarından 300 kişiyi taban okunmuş olmasıydı. Bini aşkın bu büyük kalabalık devasa bir çadırın altında toplandıklarında İmam Hüseyin aleyhisselam Yüce Allah'a hamd ettikten sonra ilkin Muaviye'nin sinsi siyasetlerini ele aldı ve şöyle buyurdu. Bu isyankar zat bize ve bizi izleyenlerimize hepinizin gördüğü ve şahit olduğu biçimde davranmıştır. Şimdi ben sizden soruyorum. Eğer doğru söylüyorsam beni doğrulayın ve eğer yalan söylersem tekzip edin. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu sözlerin ardından şöyle buyurdu. Allah Teala'nın üzerinizde olan hakkına sizi yemin ettiriyorum. Resulullah'ın hakkına ve benim peygamberimizle akrabalığım hakkına sizden benim bugün söylediklerimi örtbas etmemenizi ve söylediklerimi başkalarına da beyan etmenizi istiyorum.
İmam Hüseyin Aleyhisselam hutbesinin devamında Resulullah'ın pak ehli beytinin faziletlerini beyan ederek şöyle buyurdu. Sizi Allah'a yemin ettiriyorum. Acaba bilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları arasında kardeşlik ahdi kurduğunda Ali İbni Ebu Talib Resulullah'ın kardeşi oldu ve şöyle buyurdu. Sen benim kardeşimsin ve ben de senin kardeşinim dünyada ve ahirette. Kalabalık hep birlikte şöyle dedi. Evet, Allah'a andolsun ki öyledir. İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle devam etti. Sizi Allah'a yemin ettiriyorum. Acaba Resulullah bazı evlerden camiye açılan tüm kapılara kapatıp bir tek babam Ali'nin evinin kapısını açık bırakmadı mı? Ve başkaları itiraz ettiğinde Resulullah onlara şöyle buyurmadı mı? Ki Rabbim bana sizin evlerinizin kapılarını kapattayım ve bir tek Ali'nin evinin kapısını açık bırakmamı emretti. Kalabalık hep birlikte şöyle dedi. Evet, Allah'a andolsun ki öyledir.
Şehitlerin Efendisi Hüseyin bin Ali aleyhisselam hütbesine şöyle devam etti. Sizi Allah'a yemin ettiriyorum. Yoksa Resulullah Ali'yi Kadir-i Hum'da imamet ve velayet makamına atamadı mı? Ve onun hilafetini yüksek sesle halka tebliğ etmedi mi? Ve demedi mi? Burada bulunanlar bu mesajı bulunmayanlara iletsin. Kalabalık hep birlikte şöyle dedi. Evet, Allah'a andolsun ki biz buna şahadet ediyoruz. İmam Hüseyin aleyhisselam hutbesine şöyle sürdürdü. Acaba Resulullah Tebuk savaşında şöyle buyurmadı mı? Ey Ali, sen benim için Harun'un Musa için olduğu gibisin ve benden sonra sen müminlerin veli ve önderisin. Acaba Resulullah Hayber savaşında bayrağı Ali'ye vermedi mi ve bundan bir gün önce buyurmadı mı? Yarın bayrağı Allah ve Resulü onu seven ve o da Allah ve Resulünü seven birine vereceğim. Zira o art arda saldıracak ve düşman karşısından kaçmak onun kitabında yoktur. Ve Allah Teala fethedilemeyen Hayber kalesini onun eliyle fethedecek. Acaba bilir misiniz ki Resulullah Berat suresine Ali'nin aracılığı ile Mekke müşriklerine gönderdi. Üstelik şöyle buyurmuştur. Bu tebliğ ben veya benden biri olmayandan başkası halka iletemez.
Tahran Radyosu.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bir bir saydığı tüm bu durumlara orada bulunan kalabalık bir bir Allah'a yemin ederek o hazretin doğru söylediğini itiraf ediyordu. İmam Hüseyin aleyhisselam en son Hazreti Ali aleyhisselamın faziletlerinden bazılarını anlattıktan sonra şöyle buyurdu. Acaba itiraf ediyor musunuz? Resulullah okuduğu son hutbesinde şöyle buyurdu. Ben sizin aranızda iki değerli şeyi bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Eğer bu iki şeye sarılırsanız asla sapmazsınız. Kalabalık yine hep birlikte Allah'a yemin ederek böyle olduğunu söylediler. İmam Hüseyin aleyhisselam bunun üzerine yine kalabalığa hitap ederek şöyle buyurdu. Acaba Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydunuz mu? Kim Ali'yi düşman bildiği halde beni sevdiğini düşünüyorsa yalan söylüyordur. Zira Ali ile düşman olan birinin beni sevmesi imkansızdır. Sahabeden biri Resulullah'a sordu, ya Resulullah neden olmaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zira Ali bendendir ve ben de Ali'denim. Kim Ali'yi severse beni sevmiştir ve kim beni severse Allah'ı sevmiştir. Ve kim Ali'ye düşman olursa bana düşman olur ve kim bana düşman olursa Allah'a düşman olur. Kalabalık son kez hep birlikte yemin ederek bunu da duyduklarını söylediler.
Şehitlerin nefannesi Hüseyin bin Ali'nin Kutsal Mina topraklarında ve onca sahabe, tabi'in ve haşim oğulları huzurunda bir önemli hutbeyi okuduğu sırada akla gelen soru şu ki, neden o hazret bu denli İmam Ali Aleyhisselam'ın faziletlerine vurgu yaptı ve orada bulunanlardan söylediklerine, doğrulamalarına ve itiraf etmelerini istedi? Muteber tarihi belge ve delillere göre bunun sebebi Muaviye'nin para ile bazı hadis ravilerini satın alarak Hazreti Ali aleyhinde birçok uydurma ve sahte rivayet anlattırması ve o hazretin imajını zedelemesiydi. Muaviye hatta bununla da yetinmedi ve Mekke, Medine ve diğer birçok önemli İslam beldesinin camilerinde ve cemaat ve cuma namazlarının sonunda Hazreti Ali'ye lanet okunmasını emretti. O arada basiretsiz ve saf insanlar da Muaviye'nin uydurduğu sahte rivayetlere kanarak namazlarından sonra ve cuma namazları hutbelerinde Hazreti Ali'ye lanet okuyor ve hakarette yardırıyordu. Öyle ki İmam Ali Aleyhisselam Kufe Camii'nde şehit düştüğünde bazıları hayretle, yoksa Ali namazda kılıyor muydu ki camide şehit düşsün diyordu. Bu yüzden İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'nin faziletlerine önemli sayıda sahabe, tabi'in ve haşimoğulları karşısında saymasının amacı o hazretin gerçek parlak imajını tanıtmak ve Muaviye'nin yaranlarını da ifşa etmekti.
Öte yandan İmam Hüseyin Aleyhisselam bu aydınlatmaları ile sahabeye, tabi'in ve haşimoğullarına hücreti tamamlamak istiyordu. Böylece hiç kimse Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ı savunma konusunda mazeret uyduramayacak ve biz bilmiyorduk, eğer bilseydik sizin yanınızda yer alırdık diyemezdi. Nitekim bazı uzmanlar ve Asr-ı Saadet tarihini ve Aşura hamasetini irdeleyen kanaat önderlerinden bazıları, Muaviye döneminde yaşayan halkın Resulullah dönemini görmedikleri ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın adalete dayalı hükümetini pek bilmediklerini ve Muaviye de İslam'a uyuyor gibi yapmak ve Hazreti Ali Aleyhisselam aleyhinde geniş karalama kampanyası yürütmekle insanları gerçeklerden habersiz bıraktığını ve Resulullah'ın Ehl-i Beytine karşı kin ve nefreti insanların kalbine yerleştirdiğini belirterek yanlış ve mesnetsiz bir istidlali gündeme getiriyor. Bu zümreye göre halk Hazreti Ali Aleyhisselam ve evlatlarını pek iyi tanımıyordu ve bu yüzden Emevilerin yanında yer alarak Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a karşı savaştılar.
Thank you.
Bu mesnetsiz ve yanlış tezi savunan zümre sanki Emevilerin özellikle Ebu Sufyan, Muaviye ve Yezid'in ve yine Resulullah'ın Pak hanedanlığına karşı ayaklanan ve Saffeyn'de hekemiyetle Hazreti Ali'nin hakkını çiğneyen basiretsiz insanların yaptıklarını haklı göstermeyi ve İmam Hasan'a dayatılan barış anlaşmasını ve Aşura faciasını normal durumlarmış gibi telkin etmeye çalışıyor. Oysa o dönemde hala hayatta olan ve halk arasında bulunan sahabe ve tabi'in gibi gerçekleri bilenlerden başka Irak halkında yaklaşık 30 bin mektup İmam Hüseyin'e gönderildi ve o hazretten Şam'a gelmesi ve Emevilerin zalim iktidarına son vermesini istemişti. Bu yüzden Resulullah'ın ehli beytine yüz çeviren ve cani Emevi hükümdarlara uyan sapkınların ahitlerini tutmamaları hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Bunun insanların tümü dünya talep ve heva ve şehvet peşinde olan ve Hazreti Zeynep ve İmam Seccad'ın aydınlatıcı hutbelerinden sonra gaflet uykusundan uyanan ve ihanetlerini telafi etmek için Tevvabin ve Muhtar gibi kıyamları gerçekleştiren zümreydi.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Gelenekler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'daki son bilimsel, sanatsal ve ekonomik gelişmeleri ve yenilikleri ele alacağız.
Tahran Üniversitesi araştırmacıları cep telefonu verilerini kullanarak depresyon hastalarına tanı koymaya ve doğru tedavi sürecini seçmeye yardımcı olabilecek bir uygulama tasarlamayı başardı. Tahran Üniversitesi Yakınsak Teknolojiler Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olan Muhammed Rıza Kazemi'ye göre akıllı telefonlar, alışkanlıklarımız ve davranışlarımız hakkında pek çok bilgi sağlayabilir. Bu küçük cep cihazlarında hasta bilgilerini kaydederek hastanın tedavi sürecine yardımcı olabilecek sensörler, işlemci donanımlar ve kullanıcı arayüzünün ideal bir kombinasyonu bir araya toplanmıştır.
Dijital fenotipleme sisteminin yöneticisine göre ise klinik hasta takibi yöntemleri genellikle pahalı, hastanın kendi beyanına ve laboratuvar koşullarına dayanıyor ve bu uygulamanın kullanımı kolay olmasının yanı sıra hasta maliyetlerini düşürmesinde de etkilidir. Ayrıca bu uygulamanın ülke içindeki bir karşılığı yoktur ve harici muadiline kıyasla eşit performansa sahiptir.
Tahran Üniversitesi'nde doktora üstü elektrik ve bilgisayar bilimleri araştırmacısına göre bu sistem tıp kliniklerinin hastalarla akıllı telefonlar aracılığı ile etkileşime geçmesini sağlıyor. Gerekirse klinik hastaya bir akıllı telefon bildirimi yolu ile hatırlatma yapabilir veya hastaya bir anket gönderebilir. Hastanın anketlere verdiği cevaplar kayıt altına alınmakta ve işlendikten sonra her bir aktivite türünün miktarı ve hastanın iyileşme süreciyle ilişkisinin günlük olarak doktor ve hastaya verileceği raporlarda da görülebilmektedir. Haftalık raporlarda sunulabilmektedir. Tedavi sürecinde kullanıcıya önemli raporlar sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistem aktivite miktarını ve diğer cep telefonu verilerini hesaplayarak tedavi sürecini izleme olasılığını değerlendirir. Bu sistemde sensör verilerinin yanı sıra akıllı telefonlar aracılığıyla anketler ve öz beyan yöntemleri de kullanılmaktadır.
İran'ın nano bilim üretimi alanında dünyada ilk 5 ülke arasında yer alması, İran'daki teknoloji ve inovasyon ekosisteminin oluşumundaki uluslararası araştırmalarla da teyit edilen önemli başarılardan biridir. Bu uluslararası araştırmada gelişmekte olan teknoloji alanlarına odaklanma adlı yeni bir endekse dayalı olarak ülkeler ve bilimsel ve teknolojik kurumları karşılaştırılmakta. Bu kriter İran'ın nano bilim üretimi açısından dünyada 5. sırayı elde etmekle kalmayıp aynı zamanda diğer 4 ileri ülkeyle birlikte en çok gelişmekte olan ve ilerici bilim ve teknoloji alanlarına odaklandığını göstermektedir. Bu kritere göre Çin uzun bir mesafe ile 1. sırada yer alırken Amerika, Güney Kore, Hindistan ve İran'dan oluşan 4 ülke birbirinden daha küçük bir mesafe ile 2. ila 5. sırada yer almaktadır. Bu sıralamada İran, nano araştırma alanında harcadığı milyarlarca dolar ile tüm Avrupa ülkelerinin ve Japonya'nın da önünde yer aldı.
Tahran Radyosu.
Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu tarafından Nisan 2020'de yayınlanan bir raporda İran'da nanoteknolojinin gelişimi örnek olarak gösterilmiştir. Bu rapor, İran, Amerika ve Çin'den sonra Avrupa Birliği'nden önce nanopolitika yapımında öncü olarak tanıtmış ve İran'daki bazı nano geliştirme programlarına atıfta bulunarak İran'ın araştırma altyapısı sağlamak için nano laboratuvarları ağ oluşturma için kullanma yaklaşımı bir model olarak tanıtılmıştır. Afrika ülkeleri için bu modelin belirgin olduğu belirtilmelidir. Ayrıca bu rapora göre İran, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere ve Rusya ve Avrupa Birliği gibi dünyanın gelişmiş ülkeleriyle birlikte nanoteknoloji konusunda derlenmiş olan en fazla sayıda ulusal standarda sahip ülkedir.
Ayrıca başka bir başarı da Tahran Üniversitesi araştırmacıları göz pozisyonu kayıt sistemi tasarlamayı ve kurmayı başardılar. Göz pozisyonu kaydını ölçümleri sinir bilim, psikoloji, yönetim, pazarlama ve tasarım gibi çeşitli bilim dallarında önem taşıyor. Tahran Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Muhammed Rıza Bulkasımi Dehakkani'ye göre gözün konumu ve göz bebeğinin büyüklüğü insan ve canlıların bilişsel performansını incelemenin en önemli göstergeleri arasındadır. İnsanlara benzer görsel sisteme sahip olanların incelenmesi için de önemli bir kriterdir. Bu nedenle dünyanın her yerinde farklı laboratuvarlarda göz pozisyonu kayıt sistemleri kullanılmaktadır. Göz pozisyonu izleme sistemi yüksek frekanslı bir kamera ile çalışan gözün konumunu ve göz bebeğinin büyüklüğünü çok yüksek mekansal ve zamansal doğrulukla takip eden çeşitli uygulamaları olan bir sistemdir. Yapılan cihazın mekansal doğruluğu yaklaşık bir görüş derecesi ve zaman doğruluğu yaklaşık 500 Hz'dir. Bu araştırmacıya göre bu cihazın benzer yabancı örnekleri kıyasla ana avantajı düşük fiyatıdır. Benzeri yabancı modelin fiyatı 15 ile 30 bin dolar arasında iken yerli modelin fiyatı yabancı modele göre daha düşüktür. Daha önce 500 Hz zaman doğruluğu ve 1 derecelik görüş doğruluğu ile çalışan İran göz takip sistemi tanıtılmamıştı.
Göz izleyici geliştirme projesinin yürütücüsüne göre bu cihaz, Tahran Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin çabalarının bir sonucu ve araştırma, tasarım, yapım ve simülasyon aşamaları beyin teknolojisi laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Bu beyin teknolojisi laboratuvarı, Tahran Üniversitesi Yakınsak Teknolojiler Araştırma Enstitüsü'nde yer almaktadır. Halihazırda ticarileştirme aşamasına geçmek için gerekli testler ve standartlar tamamlanmış ve ticarileştirmesine başlanmıştır. Mevcutta bu cihazın bir örneği elektrik ve bilgisayar mühendisliği fakülteleri, psikoloji fakültesi öğrencileri ve diğer araştırmacıların tezlerini ve araştırmalarını yürütmek için Tahran Üniversitesi Yakınsak Teknolojiler Araştırma Enstitüsü'ne kuruldu.
Ama son dönemdeki sanat haberleri bölümünde sanatsal bir başarı yer almaktadır. İran Çocuk ve Ergenleri Entelektüel Gelişim Merkezi'nin 10 üyesi 21. Kanagawa Uluslararası Çocuk Resim Yarışması ve sergisinde Japonya Vakfı Başkanlık Ödülü ve Kanagawa Ödülünü kazandı. Japonya'nın 21. Uluslararası Çocuk Resim Sergisi Kanagawa 2021 yılında özgür temasıyla düzenlendi. Bu sergide dünyanın 56 ülkesinde 8062 eser arasından çocuk ve ergenlerin entelektüel gelişim merkezinin sanat kültür merkezlerinin 14 üyesi seçildi. Buna dayanarak 13 yaşındaki Zehra Cemşeri Kermanşah Entelektüel Gelişim Merkezi'nin 8 nolu merkezinden Japonya Vakfı Başkanlık Ödülünü aldı. Ayrıca İran'ın farklı şehirlerinden çocuk ve ergenlerin entelektüel gelişim merkezinin sanatsal kültür merkezlerinin diğer 13 üyesi de bu sergiden Kanagawa ödülü aldı. Çocuk ve Ergen Entelektüel Gelişim Merkezi 21. Kanagawa Uluslararası Çocuk Resim Yarışması ve sergisine 185 eserle katıldı. İran Çocuk ve Ergenlerin Entelektüel Gelişim Merkezi'nin 14 üyesi Kanagawa Uluslararası Çocuk Resim Sergisi'nden ödül kazandı.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki gelenekler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ile Firavun'un eşi Asiye'yi kıyaslıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve Firavun'un eşi arasındaki küçük bir kıyaslama, Hazreti Zeynep'in azametini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi imanın örneği olarak gösteriliyor. Kadın ve erkek için dünyanın sonuna kadar. O zaman kıyaslayın. Musa'ya iman eden ve Musa'nın sunduğu hidayete gönül bağlayan Firavun'un eşini, Firavun'un işkenceleri altındayken, tarih ve rivayetlerin belirttiği üzere fiziki işkenceler onu feryat etmeye zorladığında, hani Rabbim demişti, bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Allah-u Teala'dan Allah'ım bana cennette bir ev kur istedi. Aslında ölüm istiyordu. Dünyadan ayrılmak istiyordu. Beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Beni Firavun'dan ve Firavun'un sapkın amellerinden kurtar. Asiye'nin, Firavun'un eşi, sorunu, işkencesi, acıları ve sorunları cismi sorundu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi birkaç kardeş, iki evlat, birçok yeğen ve akrabayı kaybetmemişti ve kendi gözleri önünde kurbangah yerine gitmemişlerdi. Bu ruhsal acılar Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın başına geldi. Bunlar Firavun'un eşi Asiye'nin başına gelmedi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Peyman Cebelli, İran ekonomik ve bilişsel bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirtti. Erip Dışişleri Servis Başkan Yardımcısı, tarihin dönüm noktalarından birinin Amerikan egemenliğinin gerilemesi ve tek taraflılığının çökmesini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'te Suudi Arabistan ile ortak görüşlerimiz var vurgusunda bulundu.
İran'ın Irak Büyükelçisi bu ülke hükümetini Tahran ve Riyad arasında birkaç tur müzakereyi ev sahipliği yapma çabalarından dolayı takdir etti. Tüm General Safavi İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma bölgedeki Amerikan sultasının sonu olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Felhan, Riyad'ın Tahran ile ilişkileri yeniden başlatmaya ve İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmeler yapmaya hazır olduğunu belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.